Ayrım 2.
Kağıtlar geri verildi. Yine en iyi numarayı ben almıştım. 20 üzerine 7. Yazdıklarımın 1/4'ü silinmiş, kenarına gevezelik, konuyla alakası yok, uyuyor musunuz gibi iltifatlar döktürülmüştü. Dayak yemekten çok daha ağır bir hakaretti bu. Ama ilk ciddi yazı dersiydi. Anladım ki aklına geleni yazmak, yazı yazmak değildir. Lisede feyz aldığım bir başka hocadan Mesut Fani. Sorbon'dan yeni gelmiş bir hukuk doktoru. 15 yıl Paris'te bulunmuş, Cebelli Bereket mutasarrıfı iken Fransa'ya kaçmak zorunda kalmış eski bir hukuk mezunu. 10. sınıfta edebiyat tarihi hocamız oldu. Hatırladığıma göre Köprülü'nün edebiyat tarihini okutuyordu. Çok iyi Farsça bilirdi. Önce talebeleri bir yokladı. Şiir nedir, edebiyat nedir gibi ömür törpüleyici sualler sordu. Bir güzel haşladı talebeleri. Bana biraz iltimas geçti. Ama ben daha fazla bir iltifat bekliyordum. O hafta mektebe gitmedim. 7-8 sayfalık bir Türk edebiyatı şeması kaleme aldım. Tabii manzum ve ilk derste bu çok beğendiğim hezennameyi üstada sundum. Mesut Bey ertesi gün müdür Bazanta'yı yanına alarak sınıfa geldi. Böyle bir kabiliyete rastlamış olmaktan hayatının en büyük gururu duyduğunu maşallah maşallahla süsleyerek bitirdi. Ve tanışmamızın hatırası olarak galiba o yılın 1933 Novi Petr Loros'unu Bazanta'nın tebrikleriyle değerlendirerek hayretler içinde kalan bendenize takdim etti. 11'de tarih hocam oldu Mesut Bey. Isaac Malet'in Fransız devrimine ayırdığı bir kitabı okuduk. Fransız ihtilalini nasıl anlatırdı hiçbir şey hatırlamıyorum. 12'de felsefe okuttu Mesut Fani. Sınıfta en azından 5-6 tane felsefe kitabından bahsedilirdi. Sanıyorum ki Mesut Bey'den tek öğrendiğim bu bir bibliografya zenginliği ve her filozofun hakikati kendine göre ele aldığının şuuruna varıştır. 11. sınıfın sonunda nasıl çatıştığımızı, terbiyesizliğimin nasıl bütün hayatımı berbat ettiğini ayrıca anlatmalıyım. Fakat daha önce hayatıma karışan bir başka insandan söz etmek lazım. Tarık Mümtaz. Şam'da Musaffer Sahra adlı bir dergi çıkıyordu ve orta sondaydım galiba. Derginin başyazarı Tarık Mümtaz'dı. Yazarlar arasında Rıza Tevfik de vardı. Sonra Kuneytire'de yarı Türkçe bir gazete yayınlandı. Başyazarı yine Tarık Mümtaz. Bu zatın İslami Sosyalizme Doğru adlı bir risalesini de görmüştüm. Antakya'da Antakya adında bir gazete yayınlanıyordu. Gazetenin başına Tarık Mümtaz getirilmişti. Birkaç talebe Hazreti ziyarete gittik, büyük bir hüsnü kabul gösterdi. Sonra Manda hükümetinin naşir efkarı olan Antakya'yı bıraktı, birdenbire yer değiştirip Türk milliyetçisi olarak yazı hayatına devam etti ve Karagöz başlıklı Türkçe bir gazete çıkarmaya başladık. Kendisi karikatürcüydü de. Tatilde Reyhaniye'ye gelip babamdan kendisiyle çalışma müsaadesini aldı. Karagöz'de kaç ay yazdım bilmiyorum. Fırsat yoksulu mahlası ile şiirler yazdım. Geç kalmış bir muhasebe başlıklı yazımı istisna edersem Yeni Gün gazetesinde yayımlanmıştı. Yazı hayatımın başlangıcı Karagöz'deki şiirlerdir. Tarık, Bahriye Miralay'ı Mümtaz Bey'in oğluydu. Bir miktar Saint Joseph'te okumuş, sonra Harbiye'yi bitirmişti. Damat Ferit'in başyaverliğini yapmış, bir ara Ümit isimli bir edebiyat mecmuası çıkarmıştı. Sonra hasbelkader 150'likler listesine ithal edilerek memleket dışına kovulmuştu. Bulgaristan'da Türkçe bir gazete kurmuş, sonra oradan da kovulmuş. Avrupa'nın çeşitli ülkelerini dolaştıktan sonra postu Şam'a sermişti. Süleyman Nazif'e hayrandı. Mütareke devri İstanbul'unu yakından tanıyordu. İyi giyinen, kibar, enerji ve hayat dolu bir Çerkez ama Çerkezce tek kelime bilmezdi. Annesi Türktü. Türkçeye aşıktı. İdeali Nazif gibi yazmaktı. Zavallı Tarık yabancı dil öğrenememişti. Çok sığ bir irfan. Ne var ki bıyıkları terlememiş bir taşla delikanlısı için lüzumundan fazla bilgili ve geniş itaatlı bir maceracıydı. Tarık, Türkçülüğü temsil ediyordu o sıralarda. Fransızlarla arası bozulmuştu. Oysa benim dostlarım hep Fransız yanlısıydılar. Tarık, Türk Antakya'da Dört Baykuş Ötüyor başlıklı bir pamfle yayımladı. Dört Baykuş dediği Ali İlmi Fani, Mesut Fani, Memduh Selim ve Radi Azmi'ydi. Ben de sırf dostluk icabı diyerek Yıldız Gazetesi'ne yarı manzum, yarı mensur bir hicviye döşendim. Başlık, Unutma ve Affetme Türk Genci. İrfan kalemlerimize çöreklenen engereklerin 40 başını birden ezmek, milli savaşın baş borcudur vesaire gibi latifeler, altında da bütün isimlerim. Henüz talebeydim. Sövüp saydığım adamlar da beni en çok seven, en çok koruyan hocalarımdı. Felsefe sınıfında talebeydim. Haftada 20 saat felsefe okuyorduk. Felsefe hocam da Mesut Fani'ydi. Güya kabadayılık yapıyor, sömürgeye ve sömürgecilere çatıyordum. İlk derste Mesut Fani beni dışarıya çağırdı. ''Biz sana ne yaptık yavrucuğum?'' dedi. Şöyle bir şey söyledim. ''Bana dostluk yaptınız ama ülkeme düşmansınız.'' Bu sıkıcı konuşma şöyle bir takım öğütlerle sona erdi. ''Çocuksun, demek zeka da kabiliyet de hakikatleri görmeye yetmiyor. Beni mektepten kovdurabilirlerdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Ama mektep idaresi yazıyı görmüştü. Sıkıcı bir tarassut altındaydım. Perişan, sefil ve hiç de övülmeyecek bir yıl. Sınıf birincisiydim. İmtihanları 15 gün kala mektepten ayrıldım. Oysa mektebi bitirdikten sonra Türkiye'ye gönderilecektim. Halep Başkonsolosu İdris Sabih Bey beni Halep'e çağırdı. Tarık'la münasebeti kesmemi, bu adamın Atatürk'e suikast yapan bir gruba mensup olduğunu, kendisiyle dolaşmakta devam edersem beni koruyamayacağını anlattı. Ben de, Tarık hakkında söyledikleriniz tamamen yanlıştır. İyi günlerinde yanında olduğum bir insanı iftiraya uğradığı zaman bırakamam falan diyerek istikbalimi tepeledim. Yoksa mülkiyeye gönderilecektim. Jurnal 26-10-1980. Entelektüel hayatım üzerinde etki yapan bazı kitaplardan da söz edelim. Önce senelerce sürecek bir merakı tutuşturan Rıza Tevfik'in Kamusu Felsefesi. Sonra Selim Sırrı'nın Terbiye-i Bedeniye-i Nazariyatı. Bu kitap yalnız tecessümümü alevlendirmekle kalmadı, sağlam bir kafanın sağlam bir vücutta olabileceğini telkin ederek jimnastik yapmaya da zorladı beni. Kaderimi tayin eden bir başka kitap da İbrahim Ethem'in Terbiye-i İrade başlıklı eseridir. Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim. Bir ansiklopedinin sorusuna cevap. Suç ve Ceza'yı baştan sonra okuduğum, büyük bir kısmını çevirdiğim, daha doğrusu çevirdiğimi sandığım ilk yabancı kitap. Suç ve Ceza'yı kim tiyatrolaştırmış hatırlamıyorum. Dostoyevski'den okuduğum ilk eser Küçücük Tiyatro. Fransızcanın karanlık dehlizinde ışığına güvendiğim tek fener Şemsettin Sami'nin Kamusu'ydu. Suç ve Ceza'yı ne kadar anlamıştım? Bu girdaplar ve zirveler dünyasında tek başıma dolaşacak yaşta değildim. Kıyıdan seyrettim ummanı. Dünyam romanların dünyasıydı. Ekmekçi kadınların, Simon ve Marilerin dünyası. Kuklalara dolu bir dünya değil. Scott'un Seyfi Sarim İlahi Selahattin adlı eserini, asıl adı Talisman, de okumuş olduğumu yıllar sonra hatırladım. 18 yaş, tecessüsünün yıldızlara yelken açtığı çağdır. Fetih ve macera çağı. Cagliostro, Nostradamus, Sir William Crookes benim için de hazinenin gerçek bekçileriydiler. Onları ararken Buchner çıktı karşıma. 11. sınıfta lise kütüphanesinden alıp okuduğum Madde ve Kuvvet bir çeşit imtiyaz sağlıyordu bana. Hayali bir imtiyaz. Kendini çevresindekilerden üstün gören bir ukala. Çevresindekiler inanıp inanmadıklarını bilmiyorlar. O, inanmadığını biliyor artık. Daha doğrusu öyle bir vehim içindedir. Avrupa ilminin cömertçe sunduğu bu fetvayla küstah ve mağrur, Buchner'i ne kadar anladı anlayabilir miydi? Kestirmek güç ve mühim de değil. Ateizm bir kaleydi. Bu kaleden sevimsiz ve aptal bir dünyaya meydan okuyacaktı. Boğazına sarılan kördüğüm çözülmüştü kısmen. Ateizme gelişim tamamen teorik. Jurnal 31-5-1981. Genç Cemil heyecanla okuduğu bu eseri babasına da verip okumuş ve sonraları bu ısrarından hep rahatsızlık duymuştur. Buchner, sonra Marx ve Şakirtleri. Maddecilik de gerdeğe girmeden önce çok kısa bir flört. Jurnal 20-10-1965. Önce lisede Engels'in Anti-Duhring'i geçiyor elime. 3 cilt. Sosyalizmle ilgili bütün meseleler var bu kitapta. Çok dikkatle okudum. Hatta 100 sayfa kadar da özet çıkardım. Kitabı Halep'ten satın almıştım. Marx'ın Kapital'ini de o sırada okudum. Yalnız 1. cildini. Zaten Marx'ı okudum diyenlerin hemen hepsi sadece Kapital'in 1. cildini okumuşlardır. Bir de Moskova'da basılmış bir Kapital Hulusası vardı kitaplarımın arasında. Anılar 1984. Hakikat bir tepenin arkasında sanırdım. Kapital'i okuyunca bütün sırlar çözülecek. Belki birçok sırlar çözülür Kapital'i okuyunca. Ama Kapital nasıl okunur? Dilini bilmediğim bir dünya. Her bahis sokaklarını tanımadığım bir şehir, bir haritam yok. Nereye gidiyorsun? Ve nihayet dünya kapitalle bitmiyor. Kapitali anlamak için dünyayı dolaşmış olmak lazım. Ama kapital suallerinin kaçta kaçına cevap verecek? Jurnal 8-10-1963. Nazım'ı da o yıllarda okudum. Anlamadım ve sevmedim. 19'unda putperesttir insan. Kozasını yırtmak ister. Kanatlarını tutuşturacak bir alev arar pervane. Nazım yeniydi ve her yeni gibi düşmanları vardı, dostları vardı. 1936'da ben çocuktum, o devdi. Nazım bir davanın kanatlarında yükseldi, şairi mitoslaştıran uğradığı zulümler oldu. Jurnal 12-10-1963. Türkçülüğe de daha çok lisede kitaplar okuyarak geldim. Yalnızdım. Sosyalizmi pek fazla tutmuyordum. Irk olarak Türktüm. Türkçülüğü seçtim. Türkçülük yeni bir arayış, yeni bir bütünleşme ümidiydi. Etüt'te Yusuf Akçura'nın kitabını okuyordum. Türk Yıllığı. Etüt hocası yakaladı. Bir de tokat attı. Türk Yurdu dergisini de muntazam okurdum. Senelerce çıktı. İyi bir kültür dergisiydi. Ayrıca büyük Türkçülerden Ahmet Hikmet'i okudum. Yusuf Akçura'dan tanıdığım Arap şairi Muaralı Ebu'l-Ala hakkında da bir kitap yazıyordum. Bir de şiirini tercüme etmiştim. Mersiye. Hayatı Antakya ile Reyhanlı arasında geçen Cemil Meriç'in yolu bazen Halep'e de uzanır. Artık her biri ile gerçek bir dostmuş gibi günlerini geçirdiği kitaplardan ilk kütüphanesi doğmaktadır. Halep'ten Engels'in, Freud'un bazı kitaplarını, İlyada ve Odisse'yi alır. İlkokulda 6 derece miyop olan Cemil'in gözleri ortaokulda 10 derece miyop olur. Sınıfta kara tahtaya yazılanları görememekte fakat bunu söylemeye de utanmaktadır. Bu yüzden coğrafya matematik dersiyle başı hiç de hoş değildir. Cemil'in babasının da sol gözünde bir bulanıklık vardır. Belki de ırsi olan bu göz zafiyeti gaz lambalarının ışığında 40 fersahlık yollar aşan Cemil'in gözlerinin görme gücünü adam akıllı zayıflatmış ama zihnini ve gönlünü alabildiğince genişletmiştir. Bu genç fikir yolcusunun durup kalktığı konakları yine kendisinden dinleyelim. Türkçülüğüm de teorikti. Bedbaht bir nazariyeydi Türkçülük. Kökü yoktu zaten. Sancak'ta Türk yok gibiydi. Arap çoktu. 36 yılında Edebiyat Vadisi'nde bana tercüman olan Andre Gider'in çıkardığı Clark dergisine aboneydim. 36 yıllık koleksiyonu tamamdı. Yine aynı yıl Gringor adlı sağcı bir Fransız gazetesine ve Nouvelle Littoris'e aboneydim. Onların da koleksiyonlarını yapıyordum. Sancak'taki kültür faaliyetleri oldukça yoğundu. Antakya'da çıkan iki dergiyi çok iyi hatırlıyorum. Biri Marifi Umumiye, aylık bir kültür dergisi. O sıralarda Halep'te oturan Rıza Tevfik de yazardı dergide. Hazret'in kültür üzerine bir yazısını hiç unutmam. Çekhov'un bazı hikayelerini de bu dergide okumuştum. Ablam aboneydi dergiye. İkincisi de Yeni Mecmua. Bugün hala Türkiye'de böyle bir dergi yok. Gündelik gazetelerde küçük bir sancağın yüzünü ağartacak yayın vasıtalarıydı. Antakya ve Yeni Gün. İlk yazım bu Yeni Gün gazetesinde çıkmıştı. Geç kalmış bir muhasebe, kültür üzerine karaladığım bir makale. Antep'te çıkan bir dergide de Şairler Irmaklara Benzer başlıklı bir yazım olacak o tarihlerde. Derginin adı Işkın. O dergiyi de bulamadım. Anılar 1984. Ücra bir köy kulübesinde harfleri yeni yeni sökerken 40 ambar tecessüsümü sonsuz ufuklara kanatlandırmıştı. Ahmet Mithat Efendi, nesillerin tecessüsünü dünya düşüncesine kanatlandıran bir yol göstericidir. Ahmet Mithat fakülte değil, üniversite. Ben onun çocuğuyum. Jurnal 19-11-1969. Nazif, hayatımın ilk mukaddes isimlerinden. Benim için edebiyat şiir demekti. Nabiye, Fuzuli'ye, Nedim'e aşıktım. Benim için nesil sanatının gerçek temsilcisi ise Refik Halit'ti. Halep'te yayınlanan Vahdet ve Doğru Yol gazetelerini günü gününe okuyordum. Refik Halit, hecenin en usta şairleri kadar ahenkli yazıyordu. Tazeydi, samimiydi ve mükemmeldi. Nesrin de edebiyatın gür ve ihtişamlı bir kolu olduğunu Refik Halit'ten öğrendim. 1930'larda Tarık Mümtaz'ı tanıdım. Refik Halit bir kaynaktan fışkıran su kadar berraktı. Tarık Mümtaz seller kadar bulanık ve köpüklü. Biri sanattı, öteki tasannu. Evet, Refik Halit'i çok beğeniyordum ama onun gibi yazmak, bayağılığa düşmekten tabii olmak o yaştaki bir insan için erişilmesi güç bir hayaldi. Tarık'ın edebiyat dünyasında tek mukaddesi vardı, Süleyman Nazif. Tarık tanımadığım Nazif'in bir havarisiydi. Türk neslinin o serdarını Şakirdin'e bakarak şekillendirmeye çalıştım. Kitaplarından önce efsanesiyle karşı karşıyaydım. Divan Nazmı'ndan sonra Tarık menşurundan süzülen özentili, coşkun bir Nazif, sonra Chateaubriand, sonra Hugo. Diyebilirim ki üslubuma istikamet veren ilk hocalar bu 4-5 isim. Jurnal 25-1-1981. Balzac'ı keşfetmiştim orada ve ona aşıktım. Dosto'nun Hristiyan tarafı beni rahatsız ediyordu. Buhner, Nordau ve Marx beni mistizmden öylesine soğutmuşlardı ki Boğaz'a benzeyen her düşünceye kulaklarımı tıkıyordum. Zola'yı seviyordum çünkü dinsizdi. Her mistizizm bir mistifikasyondu benim için. Jurnal 18-1963. Evet, Cemil Meriç'in dostu kitaplardı, yazarlardı ama ortaokul yıllarından başlayarak ömür boyu onunla dostluğunu sürdürenler de çoktu. Önce Faruk ve Fethi Atay kardeşler, sonra Kemal Sülker, sonra Kamil Önal, Remzi Öcal kardeşler. Cemil Meriç'in en sevdiği arkadaşı genç yaşta ölüp giden Faruk'tur. 30 yaşında öldü Faruk. Ondan pek çok kitap almıştım. Faruk'un dedesi Hicri Bey'in zengin bir kütüphanesi mevcuttu. Bu Hicri Bey, Bağdat ve Halep'te valilik yapmış. Türkiye'de çıkan ilk resimli mecmuayı onda gördüm. Servet-i Fünun ciltlerini de onda okudum. Bir de Tatar Ahmet Efendi vardı. Onun kütüphanesi de çok zengindi. Tek başına oraya gider, saatlerce kitap okurdum. Hatta bir gün okuduğum kitaba dalıp vaktin nasıl geçtiğini unutmuşum. Beni gecenin geç bir saatinde kütüphanede bulunca nasıl şaşırdıklarını, telaşlandıklarını hiç unutmam. O yılların coşkun Cemil'ini, bir dönem Şaman, bir dönem Yılmaz soyadını kullanacaktır Meriç, Meriç olmadan önce. Kemal Sürker'e yazdığı bir mektuptan tanıyalım. Fizyolojiden önce nebatat ve hayvanat, felsefeden önce de fizik, riyaziyi öğrenmek farzdır. Esaslı ve özlü bir tahsil olmayınca, dakikada bir hata ile Muhittin tefe koyup çaldığı basit bir şahıs olmak bağımsızlığı tabidir. Fakat tahsili tali, orta ve hatta tahsili âli, yüksek bir kademededir. Bizi ideale sevk eden bir keçi yoludur, alettir, vasıtadır. Baksana Edebiyat Vadisi'nde bana tercüman olan André Gide'in bir cümlesini kaydedeyim. Herhangi bir bahsi sizden daha iyi yazabilenler bulunduğuna eminseniz kırın kaleminizi, yazmayın. Mirabeau'nun çocukluğuna şahit olan bir prens şu hükme varmış. Bu çocuk ya Neron kadar berbat ya Marc Aurel kadar ulvi olacak. Ben de kendimi tahlil edeyim mi? Ya Reyhaniye kahvelerinde ömür çürüten, vaktiyle lisede okuyan ve çalışan, fakat istidadı olmadığı için nefsinde atalete inhimak bulunduğu için vazgeçen basit, adi bir genç veya gözlerini hayatın hakikat uğruna feda ederek nesli ati destanlarına bir zafer ve fedakarlık numunesi yapacak hakiki bir insan. 18 Temmuz 1935 tarihli mektup. Bu yüce arzulara sahip delikanlıyı o yıllarda kim anlayabilirdi ki? Nitekim Kemal Sülker'e göre Cemil, arkadaş ve tanıdıkları tarafından pek anlaşılmaz. Bir gün arkadaşı Şevket'le konuşurken şöyle diyordu. Bak Şevket, Eflatun ne türlü bir devlet hayal etmiş, gel seninle onun La Repubblica ünvanlı eserini okuyup münakaşa edelim. Şevket'in yanıtı şu olurdu. Kalk Hüseyin Cemil çarşıya inelim, bir tur atalım. Arkadaşımız kitapçı çığıra seslenirdi. Dostoyevski hissiyatı maddileştiren bir kalemdi. Suç ve cezasında ızdırabın şahlandığını görür, vicdan azabının elle tutulur, gözle görülür bir form olduğuna şahit oluruz 1840'ta. Bunları dinleyen kitapçı çığır yüzünü çevirip şöyle derdi. Bugünkü akşam gazetesinde güzel bir yazı vardı, gördün mü? Fuat'la beraberken ona şöyle der. Geçen gün Bergson'da çok hoşuma giden bir fikre tesadüf ettim. Intuition. Bunun açıklamasını yapalım. Fuat kendini özgü vurdum duymaz tavrıyla Hüseyin Cemil'i tepeden aşağı süzer ve sonra da sorardı. Bergson dediğin bizim köşedeki kasap mı? O ne anlar entüpüften? Ve Hüseyin Cemil bana şöyle derdi. Kemal, sana beğendiğim bir beyi taktırayım, halimi anla. Bedbaht ana derler ki elinde cühelanın, kahrolmak için kesbi kemali hüner eyler. İşte kardeşim, öyle bir muhit ki beni daima düşündüğümden, anladığımdan, bildiğimden başka bir konuşturmak için pençeliyor. Kemal Sülker, Bir Suçlamanın Öyküsü, Türk Edebiyatı, Nisan 1984. Delikanlı Cemil'in kışları Antakya Lisesi'nde, yazları Reyhanlı'da veya küçük ablası Nadide'nin evli olduğu Şamo Ağa'nın bulunduğu Batı Ayrancı köyünde geçer. Bütün ideolojilerinin yaratmak istediği ideal insan tipi, olarak vasıflandırdığı eniştesi Şamo Ağa'yı genç Cemil çok saymakta ve sevmektedir. Sabah kalkar, kitaplarını alır, Afrin Nehri kenarlarında oturup okur. Köyün yakınından geçen Afrin, haftada bir şiir defteri doldurup arkadaşına hediye eden genç şairi 1935 yılında şu mısraları ilham eder. Kışın rüzgarları tehdit ederdin, sevahili darbeyi mecvinle inlerdi, kaçardı irtihaşla savletinden ve gahi kahrını teşdit ederdin, sürüklerdin reyhi azminde evler. Yıksan bin hanumanı bugün amik, halkına yeni bir mezar eşsen ve gökleri yücerip yıldızlarla öpüşsen, tokatlasan o mağrur haşin güneş sultanı. Yine bir gün tabiat o şahlanan başına, yenilmez kudretinden kırılmaz bir gem takar. Yine bir gün ufkundan gam şimşekleri çakar, bir uyuşukluk çöker dalgalanan başına. Kumları fistolayan, sahili oyalayan, uslu, sessiz, çekingen küçük bir su olursun. Böyle şahlanma Afrin, çar çabuk yorulursun. Yaz tembellik aşılar damarlarına, aman. Bilmiyoruz Afrin, Afrin olalı, böylesine sevildi, böylesine övüldü mü? 1935 yılının Aralık ayının ilk haftasında Cemil Meriç Reyhanlı'dadır. Antakya'daki arkadaşı Kemal Sürker'e yazdığı mektupta şöyle der. Seni temin ederim ki bu bir ay görmediğim, beklemediğim eziyetlerle geçti. Manevi buhranlar, maddi hastalıklar, sefalet, meteliksizlik. 1934-35'te okulun 11. sınıfındayken 1. bölüm bakalorya'yı alır ama liseden mezun olamaz. Çünkü aynı yıl lise 12. sınıf olur ve 2. bölüm bakalorya konur. Yani bir yıl önce 1. sınıfı bitirenler üniversiteye gidebilirken onun bir yıl daha okuyup 12. sınıfı da bitirmesi gerekir. Bakalorya hazırlıklarını başlamadan önce yine o sıralarda İstanbul'a gitmiş olan Kemal Sülker'e yazdığı başka bir mektupta şöyle der. Bu kış Reyhaniye'deydim. Doğduğum yerde bir gurbet senesi daha sürmekliğin mukaddermiş. Efsus, her birini bitirinceye kadar imanımı gevretecek 8-10 ay arkadaşım kitaplar olacaktır. Bunun için mecmu servetim olan 12 suri lirasını o yolda harcayacağım. Ve Haziran ayında 2. bakalorya'ya iştirak edeceğim. Sana ricam bana lisenizin son sınıf arkadaşlarından olgunluk imtihanının programını öğren. Onu da ihtiyaten ihzar edeyim. Orada eski Türkçe kitaplar çok ucuzmuş. Aman birader rast getirdiğin ilmi, tarihi, riyazi, içtimai, hususiyle felsefi eserlerin ismini, sayfasını, muharririnin ismini, fiyatını yazıver. İşime gelirse isteyeyim. 15-10-1935 veya 36.